Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla yine karşınızdayız. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'nde 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, Ankara biraz sakin. Neden sakin? Siyasi olarak sakin. Meclis kapandı, tatili gitti. Bu nedenle biz gazeteciler açısından en çok konuşacak olan isimler Ankara dışında. Kimisi tatilde, kimisi seçim bölgesinde. Ama bu Ankara'da kulisleri de bir hareketsizlik var anlamına gelmiyor. Ankara kulisleri hareketliliğini devam ettiriyor. Dün Ankara'da AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü vardı. Törenler yapıldı. AK Parti örgütü seçime hazırlamaya çalışıyor. İşte bir heyecan yaratma peşinde. Ne kadar yarattı, ne kadar yaratmadı bilemiyoruz. Ancak dün hemen hemen bütün il başkanları buradaydı, parti yöneticileri buradaydı, milletvekilleri buradaydı. Eski partililer, eski milletvekilleri, bakanlar, kurucular buradaydı. Ve partililer bir arada geldi. Hemen karşı binamızda, kongrezyumdaydılar. Ve işte çeşitli konularda sohbetler yapıldı, konuşmalar yapıldı. Normal bir durum gerçi. Seçime az bir zaman kala AK Parti örgütü hareketlendirme peşinde. Bu da tabii her siyasi partinin yapması gereken bir şey. Tabii diğer partiler de bunu yapacaklardır. İşte 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş günü muhtemelen kutlanacaktır. Onlara bakacağız. Tabii gündemin ilk sırasında sürekli belirtiyoruz, ekonomi var. Yapılan hemen hemen tüm anketlerde işte ekonomi, işsizlik gibi yani ekonomik kapsamındaki konular %80'in üzerinde. Bu bilemiyorum ilk defa olan bir durum. Bugüne kadar bu kadar yüksek Türkiye gündeminin ekonomiye odaklandığı pek görülmüş bir durum değildi. Bu da tabii iktidarın özellikle seçim yaklaşırken ciddi bir şekilde endişelendiren bir durum. Şimdi buna karşı bir takım çözümler bulunmaya çalışılıyor. Tarım kredi kooperatifleri üzerinde bir takım çalışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıkladı. Dedi ki tarım kredi kooperatiflerinde 30 ürünün fiyatını düşüreceğiz dedi. Hatta oran da verdi. %30 civarında dedi. Bugün bazı gazeteci arkadaşlar araştırma yapmışlar. İşte en ucuz diyelim ki marketler zinciriyle bu kooperatif arasında buldukları rakam %8 civarında bir ucuzluk var. Ama biraz ucuzluk var. Tabii vatandaş ucuz bir şeye karşı ilgili ve oradan alışveriş yapmak için gidiyor. Fakat tamamen ihtiyacını karşılar mı bilemiyoruz. Şöyle düşünürsek Türkiye'de yanılmıyorsam 1400-1500 tane kooperatif varmış. Yani 84 milyona bu yeter mi? Bunları kestirmek zor. Tabii yani burada bir çözüm aramak da ayrıca tartışılacak bir konu. Belki bunu biraz sonra konuşacağız. Yani böyle bir çözülebilir mi? Türkiye bunları daha önce yapıyor muydu, yapmıyor muydu, nasıl hallediyordu? Onları konuşacağız. Peki kimle konuşacağız? Ankara'nın en kıdemli gazetecilerinden birisiyle, mecliste en kıdemli arkadaşlarımızdan birisi Fahrettin Fidan. Fahrettin Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kaç yıl oldu Fahrettin Bey?
Ben staja 74'te başladım. O okulda öğrenciyken. Evet. Oradan başlatırsak artık şey.
Ben de 78'de başlamıştım gazeteciliğe.
74'te ben okulda 3. sınıftaydım siyasal basın yayında. Staj mecburiyeti vardı. Yankı dergisinde Mehmet Ali Kışlalı, Ahmet Enar Kışlalı, Hıncal Uluç. Onlar benim üstadımdı, ustamdı.
Evet.
Orada başladık. Ondan sonra İşte bugünlere kadar geldik.
Evet, 4 yıl kıdemlisin yani.
Evet, ona göre.
Ben de ustam, ilk ustam Fikret Otyam'dı.
Tabii tabii, çok değerli bir insan.
Fikret Otyam'ın geçtiğimiz günlerde de Hacı Bektaş'ta ölüm yıl dönümü vardı. Kendisine mezarı başında andık. Bana da bir konuşma önermişlerdi. Ben de o günün gazeteciliğiyle bugünün gazeteciliği arasındaki durumu kısaca özetlemeye çalıştım orada. Evet, meclistesiniz.
Evet.
Eskiyi de biliyorsunuz. Yani 74 deyince bayağı bir eski, 80 öncesi meclisini tanıyorsunuz.
Tabii.
O günkü meclis kurul, genel kurulundaki esprileri biliyorsunuz. Siyasilerin açıklamalarını biliyorsunuz. Bugünleri yaşayınca hiç şöyle dediğiniz oluyor mu? Nerede o eski meclis falan gibi bir düşündüğünüz oluyor mu?
Olmaz mı? Şimdi ben hep bu soru, buna benzer soru sorulduğunda aklıma şu gelir. Bu klasik Amerikan kovboy filmlerinde kasaba platoları vardır, yapılır böyle. Ön taraftan böyle işte bardır, postanedir, bilmem nedir, evet, falan filan şerefin şeyi. Fakat arkası desteklerle tutturulmuştur. Arkası yoktur.
Evet.
Şimdi parlamento var. Yargı var. Medya var. Sivil toplum kuruluşları var. Sendikalar var. Kasabaya girdiğinizde sağa sola bakıyorsunuz. Hepsi var. Ama arkası boş.
Evet.
Yani parlamento, işte biz içindeyiz artık. Eskiden biz kuliste otururduk ve milletvekillerinden bilgi alırdık, haber alırdık. Şimdi milletvekilleri bizden haber alıyor. Çünkü onların partiyle olan temasları, partiden bilgi almaları bizimkinden çok daha fazla değil. Orada da onlar dünyadan bir haber, parmak indir parmak kaldır şeklinde oluyor. Parlamento böyle. Yargıya gelince... Hiç sorma, tam bir çürüme dönemi, kokuşma dönemi yaşıyor büyük ölçüde. Sivil toplum örgütleri, bakın bu kadar pahalılık var, insanlar feryat figan ediyor. %80'inin, halkın %80'inin birinci gündem maddesi ekonomi, pahalılık, yoksulluk falan. Peki sendikalar nerede? Reel ücretleri bu kadar düştü ortamda, ülkenin grevlerle çalkalanması lazım. Nerede grev? Yok. Ya çok hazin bir işveren sendikaları, TÜSİAD falan konuşuyor bir miktar. Onlar da ucu kendilerine dokunmaya başladı artık sistemin. Ama sendikalardan ses seda yok. Evet. Öyle. Yani mış gibi her şey. Parlamentomuz var mış gibi, yargımız var mış gibi. Medyamız, anlatmaya gerek yok. O da mış gibi.
Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra parlamentonun etkisi daha mı azaldı?
Tabii, tabii. Yani şimdi eskiden en azından bakanlar parlamento içinden seçilirdi ve milletvekillerini kale almak zorundaydılar belli ölçüde. Çünkü parlamentonun bakanları, hükümeti, dolayısıyla bakanları desteklemek veya onları görevden almak gibi bir gücü vardı. Gen soru, soru önergesi verirdiniz. Adam cevap vermezse onu rezil ederdiniz. Çünkü o da meclise gelirdi. Meclisin bir üyesiydi, milletvekildi. Şimdi adam meclise gelmiyor. Milletvekiline hiçbir ihtiyacı yok. Dolayısıyla niye milletvekiline muhatap alsın? Onun bir tek seçicisi var, tek seçici. Cumhurbaşkanı. Ona karşı hesap vermek durumunda. Aynı şekilde bürokratlar da öyle. Eskiden bakan dolayısıyla bürokratlar da bakanlarını sıkıntıya sokmamak için işte milletvekillerinin telefonlarına çıkar, onların taleplerine imkanlar ölçüsünde yanıt vermeye çalışır falan filandı. Şimdi bürokrat, bırakın bakanları, bürokratlar dahi milletvekillerini kale almıyor.
Peki milletvekilleri bu durumdan rahatsız değil mi? Özel sohbetlerinizde söylemiyorlar mı bunu?
Rahatsız. Rahatsız ama... Şimdi bir kısmı iktidardakilerin, iktidar milletvekillerinin ya da iktidar destekçisi, işte MHP milletvekillerinin rahatsızlıklarını dile getirme özgürlükleri yok.
Evet.
Yani biz gazeteci olarak onlardan çok daha fazla özgürüz. Sokaktaki vatandaş onlardan çok daha fazla özgür. Onları konuşabiliyoruz, iyi kötü konuşabiliyoruz, bazı şeyleri söyleyebiliyoruz. Yani ülkenin cumhurbaşkanını eleştirebiliyoruz, valiyi eleştiriyoruz, belediye başkanını eleştiriyoruz falan. Ama milletvekilleri maalesef bu sistemde genel başkanlar tek seçici olduğu için genel başkanlarına ters düşmemek tek ölçüleri bu.
Peki bu Muhalefet için de geçerli değil mi?
İşte hem onu söyleyeyim. Genel başkanlar dedim. Bak iktidar partisi genel başkanı evet, demedim. Evet. Genel başkanlar. Bu muhalefet partileri için de söz konusu. İktidar partisi için, partiler için de veya söz konusu. Orada milletvekilleri şimdi eskiden tabii sistem özellikle 12 Eylül'den sonra bozuldu.
Evet,
eskiden
evet.
bir ön seçim zorunluluğu vardı.
Evet, evet.
O büyük ölçüde kaldırıldı. Ön seçim zorunluluğu olunca milletvekili millete dayanarak, halka dayanarak geliyordu parlamentoya. Dolayısıyla genel başkana karşı sesini yükseltebiliyordu. Beni sen seçmedin, atamadın. Ben gittim, delegeden oy aldım, partililerden oy aldım, geldim. Benim bir tabanım var, benim bir gücüm var diyor. Ve o güçle genel başkanı eleştirebiliyordu. İşte eskiden şeyler vardı. İşte bu... klikler vardı parti içinde, muhalif evet, gruplar evet. vardı falan filan. Şimdi böyle bir şey esamesi okunmuyor. Çünkü genel başkanlar tek seçici, listeyi onlar yapıyor. Genel başkanlar da bundan çok memnun. Genel başkan oluncaya kadar eleştirebiliyorlar bazen böyle üstü kapalı. Ama genel başkan olduktan sonra tamamen şey.
Seçim satına girildi mi zaten iyice soluk kesiliyor galiba.
Tabii. Ya maalesef... İşte mecliste görüyorsunuz milletvekilleri geçenlerde kiminle oturuyorduk? Emin Varol bizim gazeteci arkadaşımız iktidar kulisinin bahçesinde meclisin son günleri Kırıkkale milletvekili soyadını hatırlıyorum Can. Görevi şu içeride genel kurulda oylamaya geçileceği sırada bahçede oturmakta olan sohbet etmekte olan milletvekillerine haber verip onları çağırmak anons yapıyor. Oylama var herkes gelsin. Milletvekili çayını kahvesini bırakıyor içeri giriyor. Kendi grubuna bakıyor. O milletvekillerin eli havadaysa o da elini kaldırıyor. Yani konu nedir? Ben niye evet diyorum niye hayır diyor böyle bir şey yok. Ve evet. O Can soyadı Can olan milletvekili o gün 2-3 defa geldi ve bağırdı. İşte gelin oylama vardı insanlar gitti içeriye. Yani bu saygısızlık da ama milletvekili olarak sen bu saygısızlığı sineye çekiyorsan. O zaman söyleyecek lafın yok.
Evet. Peki biraz önce ekonomiyi dedik. Ekonomiyi evet. konuştuk. İşte şu anda iktidar o pahalılığı, zamları, halkın buna karşı tepkisini biraz indirmek için işte bir takım formüller deniyor. Efendim tarım kredi kooperatiflerini biliyor. Oysa ki bizler yaşımız müsait. Et balık kurumunu tanıyoruz.
Tabii.
Süt endüstri kurumunu tanıyoruz. Efendim... Sümer Bank'ı biliyoruz. Bunlar ne yapardı? Hem üretirlerdi, hem çiftçinin, hayvancıların ürünü alır, onların gerekli değerde kalmasını sağlarlardı. Hem de tüketiciye aşırı zam yapılmasını önlerlerdi. Fiyat istikrarını da sağlarlardı.
Tabii.
Fakat biz bunları sattık. Sen de... Siz de hatırlarsınız mesela 12 Eylül'den sonraki ilk seçimde en büyük tartışma neydi? Satacağım sattırmam tartışması. Tabii, Özel köprü. Özel'la Necdet Çalk'tı galiba değil
evet,
mi? O zamanlar
Halkçı'yı.
Buydu. Ondan sonra Özal geldi sattı önemli ölçüde. Arkasından gelenler satmaya devam etti. En son mesela AK Parti iktidarında rahmetli un akıtan vardı. O hiç da babalar yok. Gibi satmakla övünüyordu.
Üçe beşe bakmam, babalar gibi satarım demişti.
Evet. Şimdi
pardon İsmet, orada bir şey ben çok iyi hatırlıyorum.
Evet.
Plan Bütçe Komisyonu'nda bu lafı ettikten bir ya da iki gün sonra Plan Bütçe Komisyonu'nda onun da orada bulunmasını gerektiren bir konu görüşülüyordu. Maliye Bakanı'nın orada bulunmasını. Ara verildiğinde ben kendisine gittim. O zaman gazeteci olarak daha rahat konuşabiliyordu. Kendisine gittim. Dedim böyle böyle dediniz. Evet dedi böyle böyle dedim. Peki dedim bu babalar gibi satarım, üçe beşe bakmam satarım dediğiniz mal kamunun değil sizin kendi malınız olsaydı bu kadar rahat satabilir miydiniz? Bana şey sen hangi gazetede çalışıyorsun? Ona kıtanı hiç unutmam.
Anladım.
Hiç unutmam.
Yani şimdi yeniden kamuculukta, devletçilikte çözüm aranıyor. Bunu nasıl karşıladınız?
Yani gerçekler her zaman galebe çalar. Siz hayatın gerçeklerini, ekonominin gerçeklerini aykırı işler yaparsanız bir süre bedel ödersiniz. Topluma ödetirsiniz daha doğrusu. Türkiye'de o kararları alanlar bedel ödemiyor. Toplum ödüyor.
Evet.
Bak mesele üretim arttırmak. Üretimi arttırmadan aldığınız önlemler hiçbir şey anlam ifade etmez. Birkaç sene önce biliyorsunuz bu Tanzim satış mağazaları kurmuşlardı. Hatta Sıhhiye'de çadır kurdular, ben onu biliyorum. İnsanlar önünde kuyruk oluyordu. Onunla çözüm aramaya çalıştılar. Onun dışında depoları bastılar. Stokçulara şey yaptılar. Onun dışında işte başka bir takım önlemler aldılar. Şimdi en sonunda tarım kredi kooperatiflerine ucuz, indirimli. Önce şunu sormak lazım. Eğer bu indirim yapılabilecek idiyse bugüne kadar niye yapılmadı? Vatandaş niye mağdur edildi? Ayrıca niye 20-30 kalemde yapıldı da bütün kalemlerde yapılmadı?
Evet.
Eğer zararına çalışıyorsa tarım kredi kooperatifleri, o zaman bunun da bir başka bedeli var. Sonuçta gene kamuya, vatandaşa yüklenecek onun bedeli. Tarım kredi kooperatiflerinden 3-5 malın fiyatını indirerek halkı rahatlatmak mümkün değil. Bu geçici önlemdir. Aynen Tanzim satış mağazaları, bak unutuldu gitti o. Ne oldu? O bir sonuç sağladı mı? Şimdi siz üretimi arttıracaksınız. Bakın bir mal, arz talep kanunu vardır. Ekonominin temel kuralı. Tayyip Erdoğan ben ekonominin kitabını yazdım falan diyor ama yani çok ciddiye almıyorum ben. Arz talep kanunu en basit kanunlardan bir tanesi. Arz ile talep arasında bir denge olursa fiyatlar belli bir seviyede gider. Ama o denge bozulursa, arz yükselirse, talepten daha fazla olursa fiyat düşer. Ters olursa, talep artarsa arz, üretim, tüketim dengesi, fiyatlar şey yap. Şimdi siz üretimi arttırmazsanız polisi önlemlerle, zabıtayla bilmem işte zincir marketlere milyonluk milyarlık cezalar yazmakla meseleyi çözemezsiniz. Ancak konudan bir haber vatandaşlara bir yanlış hedef gösterirsiniz. O hedefi düşman olarak onlara yutturursunuz ama sonucu şey yapamazsınız, elde edemezsiniz. Dolayısıyla burada üretimi arttıramak mesele. Üretim nasıl arttırılır? İşte bir ya bizde yani şunu üretmezsen sana şu kadar prim veriyoruz dendi. Türkiye'de üretmemek üzerine işte evet. Şeker pancarında olsun.
Kemal Derviş zamanında
tabii,
Dünya Bankası
tabii,
projesi.
Tabii tütünde olsun pek çok kalemde üretmezsen çiftçi, ey üretici sana para veriyorum dendi.
Ay üretme, ben sen gerek yok. Ben sana doğrudan gelir desteği vereceğim.
Tabii. Ama işte sonunda ne oldu? İşte şeker fabrikalarını sattık, şunları sattık, bunları sattık. Ve geldiğimiz nokta şeker ihraç edebilecek ülke, dünyaya şeker, tütün ihraç edebilecek ülke, tütünde şekerde dışa mahkum hale geldi. Köylüyü şey yapıyorsunuz, yani üretim desteği vermiyorsunuz. Nedir o? İşte ilaç, gübre, başka bir takım şeyler, o destekler vereceksiniz. O insanlar daha çok üretecek. Ama sizi iktidar eden güçler, sizi iktidar etme şartı olarak şunları şunları yapacaksın, yoksa seni iktidar yapmam demişse ve siz bunu kabul etmişseniz, bu çok basit gerçekleri dahi inkar edersiniz, yok sayarsınız. İşte onu satarım, bunu satarım, bilmem ne. Geldiğiniz nokta Türkiye şeker ithal eden bir ülke haline geldi. Onun dışında köylü perişan, hem üretici perişan hem tüketici perişan.
Yani burada hatırlarsınız özelleştirme yasasını siz de meclisteydiniz o gün, hatırlıyorum. Çıktığı zaman Tansu Çiller o zaman başbakandı. Teşekkür konuşması yaptı. Kürsüye çıktı. Özelleştirme yasası çıktı. Daha rahat satmanın önü açılmıştı. Son sosyalist devleti yıktık demişti. Hiç unutmuyorum. O söz çok tartışılmıştı da.
İşte sonuç ortada.
Evet.
Sosyalist devlet değildi yıktıkları da.
Evet ama ama devletçi bir yanı vardı yani, bir kurtuluş savaşından.
Kamuculuk. Yani,
kamuculuk vardı yani.
Böyle tamamen özel sektöre bırakmak piyasayı, özel sektör kar üzerine çalışır. Evet. Onun tanrısı kardır. Onu evet. Niye daha çok kere diyorsun, şeyi düşünmüyorsun, tüketiciyi düşünmüyorsun diye suçlamak abestir.
Evet, evet.
Olmaz böyle bir şey. Onlar daha çok kere için her şey yapar. Hileli mal yapar, üretir, stoklar zamanında piyasaya sunmaz, her şeyi yapar. Nitekim de yapıyor. Bakın evet. Özelleştirme yapıldı, o kadar şey. O fabrikalar, ben geçen gün Vehbi Dinçerler'le eski ANAP döneminde bakın tartışıyordum. Özelleştirme şunu yaptık, bunu yaptık. Ne oldu dedim o fabrikalar? Daha çok üretim olacak diyordunuz. İstihdam artacak diyordunuz. Devletin vergi gelir artacak diyordunuz.
Hepsi fiyaskoyla sonuçta.
Hepsi fiyasko. Seka kağıt fabrikasının yerinde şimdi park var. Giresun'daki Aksu Kağıt Fabrikası'nda da toplu konut
idaresi. Anıt için yapmışlar. Burada SK fabrikası vardı tabii, diye. Onun da geçtiğimiz günlerde bir olay var. İçine mi girmişler, oraların demirlerini çalmış, hurdacılar götürmüş. Yani o tabii kadar sahipsiz.
Şimdi bakın, Tansu Çiller diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz falan. Sermayeden yana bir iktidar mı söz konusudur, yoksa emekten yana mı? Dinci görünümlü olabilir, liberal görünümlü olabilir, şu olabilir, sol, hatta sol görünümlü şey Kemal Derviş. Sermayeden yanaysa emekçi bunun bedelini, evet, öder.
Şimdi geçtiğimiz hafta burada konuğumuz CHP'nin NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer'di. Biliyorsunuz çalışkan bir milletvekili.
Çok takdir ettiğin
bir milletvekili. Tarım konusunda da çok çaba sarf etti. Onunla sohbet ederken bir olay anlattı. Dedi ki buzağı mezbahaya, dedi, birisi ineğini satmış. Şey, kesilmek için satmış. Kesilirken görüntüleri de var, dedi. Buzağısı canlı. Ben de, dedi, adama, dedi, buldum. Dedim ki ya sende hiç vicdan yok mu diye sordum, dedi. Adam bana bir yanıt verdi, dedi. Benim 20 tane daha ineğim var. Onların hepsi hamile. Ben o 20 buzağıyı
kurtarabilmek için
bunu feda ettim, demiş. Oysa ki mesela et balık kurumu eğer şu anda olsaydı, efendim süt endüstri kurumu olsaydı, efendim Sümer Bank olsaydı, tarım satış kooperatifleri birlikleri olsaydı, Çuko Birliği, Fisko Birliği, Tarışı, yani bütün o üretici birlikleri ayakta dursaydı, bunlar bitirilmeseydi, hem tarımda biz çok daha ileride olabilirdik, ki olurduk, hem üretici rahat ederdi, hem de tüketici daha uygun fiyatlarla gıda bulabilirdi.
İdeolojik tercih, evet, meselesidir bu.
Evet.
İdeolojik tercihleri emekçiden yana değil, sermayeden yanadır.
Evet.
Onun için yani bunlar bilmiyordu, yanlış yaptı, hata etti falan, ben öyle bakmıyorum. İdeolojik tercihlerinin gereğini yaptılar, sonuçta ortada. Ha şimdi o ideolojik tercihleri tartışılmasın diye bir takım böyle düşmanlar, suçlar yaratmaya çalışıyorlar. Hayali suçlar işte, depoları basıyorlar, birden zincir marketlere birden baskın düzenliyorlar. Ya bunlar cahil insanları kandırmaya yönelik.
Hayır, bir de şöyle yanlış tabii. Mesela geçtiğimiz yıl soğan muan depoları basıldı. Oysa ki patates depoları, biliyorsunuz. Oysa ki soğan patates bir ayda üretilir, 12 ayda satılır. Onlar bir depoda beklemek zorunda.
Aynı anda yani, piyasaya sürmek yanlıştır zaten.
Hayır, süremezsin zaten. Süremez. Alıcı olmaz ki yani.
Olmaz.
Depoda bekletirsin, ihtiyaca göre 12 ay. Diğer ürünler de öyle. Şeker de öyle. Şekeri bir ayda üretirsin, 12 ayda satarsın. Yani öyle bir süreç işler.
Ama İsmet, işte bunu biraz ekonomiyi bilen, biraz gerçekleri bilen insanlara anlatmanız kolay da, dünyadan bir haber, işte Tayyip Erdoğan uzaya yol yapacak dese inanan insanlar var demişti damat bir ara. Evet. Yani o insanlara siz hiçbir şey anlatamazsınız.
Ya anlasın, bu millet elbette görüyor bazı şey. Yani çiftçi çünkü gelip ona dayanıyor. Mesele Türkiye'nin üretmesi. A partisi, B partisi fark etmiyor. Herkes bu işten etkileniyor. Mühim olan çiftçinin ayakta kalması, gelir düzeyinin artması, İşçinin iş sahibi olması, ekmek teknesini koruması, efendim sanayicinin fabrikayı üretir halde sürdürebilmesi, işte ihracat yapabilmemiz, Türkiye'nin diğer ihtiyaçlarının karşılanması falan yani.
Peki biz bunları yapamayız, bu üretimlerden vazgeçince kim kazanıyor?
Hans kazanıyor, Johnny kazanıyor.
İşte. Yani, biz... Ama seni iktidara Johnny getirmiş de sen onun dediğini yapmak zorundasın.
Şimdi tabii... Şöyle bir sıkıntı var. Yani Türkiye'de hep bunları konuşuyoruz. Gazeteciler bir araya geldiğimizde de konuşuyoruz. Eskiden bu tür işleri milletvekilleriyle falan mecliste geniş geniş tartışılırdı. Şu anda ne yazık ki öyle bir ortam pek yok. Çünkü kimse durumun farkında değil. Herkes başka iş peşinde.
Tabii tabii.
Neyse artık inşallah yeni bir döneme gireriz.
Ve... Ha bir de şu vardı. Ya biraz işin içine mizah da katalım. Tayyip Erdoğan talimat verdi. 20-30 kalemde şey düşürüldü. Fiyatları düşürüldü. Tarım kredi kooperatiflerinde. Peki aynı günlerde Diyanet fetva yayınladı. Fiyatları belirleyen, dedi, Allah'tır, dedi.
Neyse. Evet. Yani biraz karışık bir konu.
Evet. Diyanet de güne göre şeyler veriyor. Fetvalar veriyor. Evet. AKP'ye uygun fetvalar veriyor.
Neyse, evet. Şimdi gelelim siyaset bölümüne. Zaten ekonomide bir siyaset, konuştuğumuzda bir siyaset. Şimdi seçim yaklaşıyor. Bu sistemde en önemlisi Cumhurbaşkanı. İttifaklar kuruldu. Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Bir tarafta Millet İttifakı var. Hani Cumhur İttifakı biraz daha hani en azından şu anda iç sorunu yaşanmamış gibi gözüküyor. Onların sorunu ne? Destek azalmış vaziyette. Bütün anketlerde gözüken bir durum var. Ya Cumhur İttifakı'ndan destek kaybediyor yani. Bu gözüküyor.
Şirket şu anda kar ediyor, o yüzden kavga yok. Şirket zarara geçmeye başlasın bak.
Evet.
O kavgayı göreceksin.
Peki genel anketlere baktığımızda şöyle bir manzara da görüyoruz. Şimdi Cumhur İttifakı diyelim ki 15 puan kaybediyor, 10 puan kaybediyor. Fakat muhalefetin o Millet İttifakı'nda 10 puanlık bir artış gözükmüyor. Bu durum doğru mu sizin gözlemlerinize göre de? Yani bir bütün anketlerde bir kararsız seçmen var veya yanıt yok diyen seçmen var. Sayısı da epey yüksek. Hatta bir anket şirketi yapmış. Mayıs ayındaki anketlerde şöyle bir soru sormuş. Türkiye'nin sorunlarını kim çözer? Seçenekler A partisi, B partisi, C partisi, bir başka seçenek de hiçbiri. Mayıs ayında hiçbiri diyenlerin oranı %34,7 idi yanılmıyorsam. Temmuz ayında yapmış 46'ya çıkmış bu. Ya ben, bunu nasıl görüyorsun?
Şahsen adaylığını koysa hiçbirisine oy veririm. Yani tabii kara mizahlık bir ülkeyiz biz.
Evet.
Ama şimdi dediğine bir kere katılıyorum yani. İktidar Cumhur İttifakı oy kaybediyor. Ama Cumhur İttifakı'na oy vermekten vazgeçen seçmenler ben muhalefette şu partiye oy vereceğim demiyor bir kısmı. Önemli bir kısmı evet. Böyle kararsız şeyde kalıyor. Çok da haksızlık etmeyelim o insanlara. Biraz da haklılar. Hatta büyük ölçüde haklılar bu kararsız kalmakta. Çünkü siz şimdi bugün AKP'nin daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın izlediği ekonomi politikasından, dış politikadan şikayetçisiniz. İşte dış politikada bizi perişan etti. Ekonomide işte dünyanın en yüksek ikinci enflasyonuyuz. Hatta birinci olduk. Şimdi peki nasıl çözülecek? Bunlar kim çözecek? Söylentiler şu kamuoyuna dolar şekilde yayılan söylem şu. Efendim ekonomi Ali Babacan o Millet İttifakı.
Ekonomiyi bu hale getirmekten de sorumlu kişi.
Ha, Millet İttifakı seçimi kazanırsa Ali Babacan ekonomiden sorumlu olacakmış.
Cumhurbaşkanı yardımcısı.
Tabii Cumhurbaşkanı yardımcısı. Öteki yardımcısı Ahmet Davutoğlu da dış politikadan yana.
Allah korusun.
Şimdi yani biraz ülke sorunlarıyla ilgili biraz geçmişi bilen ve unutmayan bir seçmenseniz bunu duyduğunuzda acı acı gülersiniz. O zaman ne gerek var bu değişikliğe? Ama bunlar tabii Ali Babacan olsun, Ahmet Davutoğlu olsun öyle bir izlenim yaratmaya çalışıyorlar ki onlar döneminde Tayyip Erdoğan dört dörtlük bir devlet ve siyaset adamı hiç kusuru yok. Onlar gidince bozulmaya başlamış. Ya yapmayın şimdi siz çocuk değilsiniz. Siz beraber çıktınız yola. Hani FETÖ ile AKP'nin kavga etmesi gibi bir yerde bir menfaatler çelişti. Kendi işi, aile işi kavga çıktı. Ayrıldınız birbirinizden. Sizin özde birbirinizden farkınız yok. Tayyip Erdoğan sizin döneminizde neyse şimdi de o. Evet. Siz gemi baktınız su almaya başladı. Kendinizi kurtarıp böyle şey Bülent Arınç sık sık yapıyor böyle iyi polis oynamak. İyi polis. Yok öyle şey. Dolayısıyla seçmen şimdi bu söylemleri duyunca görünce bakıyor ki o zaman ya ben bunlara niye oy vereyim? Yani AKP'deyken Ali Babacan'a ben kötü diyeceğim ama karşı tarafa geçince iyi diyeceğim. Ama Ali Babacan aynı. Hani bunlar şöyle yapsa, bir öz eleştiri yapsa deseler evet. Ki biz geçmişte hata yaptık kardeşim. Kabul ediyoruz, özür diliyoruz toplumdan. Amenna. Ha böyle bir şey yok. Mesela Suriye politikasının o son derece yanlış Suriye politikasının mimarlarından Ahmet Davutoğlu. Yani hiçbir şekilde adam ben yanlış yaptım demiyor. Yanlış yaptı alenen ortaya çıktığı halde yanlış yaptım demiyor. Herkes hatta demiş.
Ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. En yakındaki isimlerden birisine dedim bak ben Irak'ı çok yakından izledim. Bizzat da yaşadım. Libya'yı yaşadık. Bak büyük hatalar yaptınız. Şimdi Suriye geldi sıra. Dedim Türkiye'nin başını öyle bir belaya sokacaksınız ki Türkiye'de bütün nesiller bunu çekecek uzun yıllar diye söylemiştim. O da bana şu ifadeyi kullanmıştı. Ya dedi sahada olmayınca dedi masada olamıyorsunuz dedi.
Yani şimdi o insanlar yanlış yaptı falan bir yerde tamam amenna da şöyle onlar emir kulu. Yukarıdan okyanus ötesinden gelen talimat neyse onu yapmakla yükümlüler.
Evet o günlerde.
O günlerde Amerika'ya şirin görünmek çünkü varlıkları ona bağlı. Yani biz hep şeyi söyleriz Turgut Özal işte seçimden önce Amerika'ya zayıflamaya gitti. Ne zayıflaması? Destek almaya gitti.
Tabii canım.
Canım şimdi AKP kurulmadan önce de Tayyip Erdoğanlar, Abdullah Güller Amerika'yı şey yapmıştı böyle. İkide bir sık sık gidip geliyorlardı. Orada bir takım sözler verildi. İşte onlardan bir tanesi tezkereydi. Geçmedi, olmadı evet. Bilmem ne. Ve dün akşam ben seyrediyorum. Senin de katıldığın programda. Abdülkadir şey dedi ya dedi işte dedi. Amerikan karşıtı olduğunun kanıtı tezkereye hayır dedi daha ilk günlerde. El insaf ya.
Tezkereyi sunan kimdi?
Tehdit ettiler ya. Tehdit etti Tayyip Erdoğan. Maaşlarınızı alamazsınız. Ey memurlar dedi bu tezkere geçmezse. O hayır oyu veren milletvekillerinde çoğu tasfiye edildi. Yani şimdi.
Yani AK Parti içinden de işin açığı o 1 Mart tezkeresine tabii, destek tabii, verenler tabii. Oldu. Ve tabii, tabii, o sayede tabii. Çünkü muhalefetin oyu yetmiyordu. Ha. Yani Türkiye o belayı 1 Mart tezkeresini reddederek bir anlamda def etti.
Tabii. Yani şey şimdi böyle iyi polis oynamaya çalıştılar. Yani yok yani.
Evet.
Amyana deyim de olmaz.
Peki dış politikada tabii suların altından köprülerin altından da çok da su aktı. Saflar karıştı. Mesela FETÖ karıştı. Ortaklık da bozuldu.
Evet.
Amerika başka bir hesap içerisine girdi. Türkiye'de önümüzdeki süreç için kendi yol haritasını ben artık seninle beraber olmayacağım, başkasıyla beraber olacağım tarzında şu andaki başkanın açıklamaları da var. O başka bir konu. Ben şeye gelmek istiyorum. Ya bu kadar mesela Demirel'le çalıştınız mı Demirel döneminde? Çalıştınız.
Tabii.
Ecevit döneminde?
Tabii.
Erbakan döneminde? Çalıştınız. Şimdi Türkiye'de ekonomi bu kadar kötüyken yani kötü olduğu konusunda artık Cumhurbaşkanı da söylüyor çünkü diyor ki ekonomide bazı sıkıntılarımız var diyor.
Evet.
Şimdi muhalefet niye gitmiyor insanlar muhalefete? Mesela bu ortamda eskiden mesela bizim tanıdığımız şu anda da ikili parti veyahut da ikili ittifaklar var şu Türkiye'de öne çıkmış. Şimdi birinden uzaklaşınca diğerine giderdi. Diğerinden uzaklaşınca bir başka öbürüne giderdi. Yani bir Demirel olsaydı böyle bir ekonomide yani o günleri de hatırlayarak soruyorum. Nasıl olurdu?
Ama
bir Erbakan işte, olsaydı, o bir Ecevit olsaydı.
Hepsinin iyi kötü net görüşleri vardı.
Evet.
Şimdi ittifaklar oluştu ya. Cumhur İttifakı diyoruz, Millet İttifakı diyoruz. Millet İttifakı'nda politikaları iktidara geldiklerinde politikaları kim belirleyecek? Dış politikayı kim belirleyecek? Ekonomiye bakışı kim belirleyecek? Sosyal politikayı kim belirleyecek? Bu konuda bir netlik var mı? Yok. 6 kişi bir araya gelecekler. Birinin ak dediğin öteki kara diyecek. Birinin yeşil dediğin öteki pembe diyecek. Böyle bir şey. Şu anda bile çok net görüş ayrılıkları var aralarında.
Evet.
Dolayısıyla yani seçmen görmese bile hissediyor bunları. Ya AKP'den dün ayrılanlar yani bir takım böyle fanatik FETÖ'cüler vardı. Son anlara doğru baktılar ki FETÖ işi ölçüyü kaçırıyor. FETÖ'den ayrıldılar bu tarafa geçtiler. Şimdi onlar böyle en hızlı karşı FETÖ'cü pozisyonuna büründüler. Şimdi olmuyor.
Ya da verilen görev öyleydi.
Ya da verilen görev. Şimdi Cumhur İttifakı'na Millet İttifakı'na bakınca ya ben mesela şahsen bu işlerde biraz ilgilenen kişi olarak dayım. Dış politikada nasıl bir çizgi izleyecekler? Çok net bir şey yok. Söyleyemiyor. Ekonomide nasıl bir çizgi izleyecekler? Sosyal politika ne olacak? Sendikalara bakışları ne olacak? Sivil toplum örgütlerine bakışları ne olacak? Yani Ahmet Davutoğlu'yla şeyin bakışı aynı mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakışı aynı mı? Ya da Temel Karamollaoğlu'yla Ali Babacan'ın herhangi bir konuda dış politika bakışları aynı mı? Yani birbirine yakın olduğu yerler olabilir ama birbirleriyle taban tabana zıt olduğu yerler de var. Şimdi bunlar yarın bu anlayışla iktidara geldiklerinde hani 6 kişi oturacakmış ülkeyi yönetecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları falan filan. Tek kişi karar almayacak. Ya o zaman başka bir sıkıntı doğar. Bir süreç çok uzar. Acil çözümler bekliyor bazı konular. O çok uzar. İkincisi sonuç çıkmayabilir. 6 kişi anlaşmayabilir. 6'sına ittifak etmesi gerekiyor. Bu mümkün değil. Yani vatandaş bunları görüp hissediyor en azından bir kısmı. O zaman diyor ki ya bunlardan da pek bir şey çıkmıyor. Ama bir tarafta da canı fena halde yanmış bu tarafta ve yanmakta. Hani yandım Allah deyip denize düşen yılana sarılır misali. Buraya geçenlerin bir kısmı öyle. Yani yılana sarıldığını biliyor ama artık denize düşmüş yapacağı bir şey kalmamış.
Evet. Peki madem bu Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki konuya girdik. Millet İttifakı'nda belirttiniz arada bir takım sorunlar var, görüş farklılıkları var. Bir de şöyle baktığımız zaman çözüm öneriyor mu? Her iki taraf için de söylüyorum. İktidar, Cumhur İttifakı da şeyde şu anda herkes birbiriyle atışıyor. Ya peki bu %80 ekonomi diyoruz, vatandaşın sıkıntısı. Çözüm önerisi duydun mu hiç? Millet İttifakı'ndan olsun, Cumhur İttifakı'ndan olsun.
Yok.
Ya bunu niye bağlıyor? Sadece şikayet yetiyor mu?
Şimdi millet Cumhur İttifakı'nda çözüm önerisi duysam da artık inanmam. 20 yıldır sen iktidardasın. Evet. İşte ne kadar çözdüğün ortada. Evet. Hep böyle gelecek 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2023'te halledeceğiz falan filan. Cumhur İttifakı'nın çözüm önerisi diye söyleyeceği şeyler en azından ben bir vatandaş olarak hiçbir zaman kar almam. Evet. Yani yaptığın ortada, söylemin umursamam.
Evet.
Öteki tarafa gelince onlar da işte 6 kişi, 6 farklı görüş. Hem de bazı konularda birbirine taban tabana zıt. Mesela Suriye konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşü aynı mıdır? Ali Babacan'ın görüşü,
Davutoğlu'nun
görüşü aynı mıdır? Herhalde taban tabana zıt. Ne bileyim, Suriyeli göçmenler, o çok çok önemli bir konu. Türkiye'nin başında çok büyük bela olacak. Şu anda bile bela olmaya başladı. İleride çok daha büyük bela olacak bir konu. Şimdi orada net bir şekilde uzlaştıkları bir çözüm formülü var mı? Mesela en azından deseler ki 6 lider bir araya gelip ya Suriyeliler konusunda biz şöyle bir konuda ittifak halindeyiz, anlaştık. Böyle bir şey de yok. Orada da farklı şeyler söylüyorlar.
Evet. Bir de şeyde bir sorun mu var? Mesela ben geçen gün ana muhalefetin bir genel başkanımızla tesadüfen karşılaştım sohbet ederken. Biraz laf ilerledi. Dedi ki bana, ya Meral Hanım ne yapmak istiyor dedi. Şimdi benim normalde ona sormam gereken bir soruydu. Meral Hanım ne yapmak istiyor diye bir soru sordu bana. Yani bir düşüncemi öğrenmek istedi. Yani belli ki bir sıkıntı var. Oralarda işin, yani bu daha yolun başında böyle bir güvensizlik hissediyor musun sen de?
Tabii hepsi bir kere kendin oynuyor. Bir, hepsi tribünler oynuyor. Evet. Yani vatandaşın sorunlarını birinci gündem maddesi yapıp onu kendisine birinci mesele yapıp çözmek gibi dertleri belki üçüncü, beşinci sırada. Ama birinci sırada kendileri. Bu siyaset Türkiye'de maalesef böyle. Bireysel oyun. Sen kendini ne kadar ön plana çıkarırsan o kadar başarılı sayılıyorsun. Ondan sonra işte çevreni, etrafını siyasi anlamda olur, başka anlamda olur. Onları korumak, kollamak, bir yerlere getirmek. Yani bizde artık böyle siyaset hep kişisel hesaplarla yapılıyor. Meral Akşener işte partiyi böyle %2'lerden, %3'lerden aldı. 12-13'lere, 11'lere neyse getirdi. O şimdi kendini büyük başarı görüyor. Ve yine tamamen ben kendim nasıl bu Millet İttifakı'nda birinci olurum. Birinci söz sahibi olurum. Onun derdi o. Kemal Bey'in derdi ben nasıl bu birincilik konumumu korurum? Ötekilerin derdi bizim oyumuz %3, %5 ama bu sistemde %3, %1 bile çok önemli olduğu için bizi reddedemezler. Biz de boyumuzdan büyük taleplerde bulunalım. Yani bakıyorum böyle Ahmet Davutoğlu atıyor tutuyor şunu yapacağız bunu yapacağız. Taleplerimiz var falan diye. Ya sen bir kere geçmişin çok temiz değil. Hani bir önce oradan bir özür dilemen lazım. İkincisi bugün etin ne budun ne? Ama şeyi biliyor artık böyle siyasi etik metik meselesi değil. Fırsatçılık. Bu başkanlık sisteminde %1'inde çok önemi var. Dolayısıyla ben onu kullanırım.
Peki şeyi görüyor musun? Şimdi seçim kanunu biliyoruz.
Evet.
Değişti. 6 Nisan'dan sonra yapılırsa yeni kanun uygulanacak. Ama 6 Nisan'dan önce yapılırsa etkisi uygulanacak. İktidar belki Cumhur İttifakı bunu kendisi için uygun gördüğü için çıkardı ama şu anda memnun olup olmadığından emin değilim.
Bazen silah sizi vurabiliyor. Kendi
evet,
silahınızı
yani
kendiniz.
Çok çok emin değilim ondan. Peki ya bu seçim sisteminde diyelim ki Millet İttifakı'ndaki 4 tane partinin barajı aşma şansı 0. Yani herhalde. Yani kahin olmaya gerek yok ona.
%99 diyelim.
Evet. Peki bunların eskisi gibi diyelim ki oyları büyük partiye de yansımayacak, çöpe gidecek eğer evet. Yeni seçim kanununa girilirse. Şimdi bu koşullarda bunlar kontenjandan aday olmak zorundalar benim gördüğüm kadarıyla. Başka türlü meclise temsil
tabii.
edilmek mümkün değil.
Tabii doğru.
Pazarlık gücünü mü arttırmaya çalışıyorlar? Ne yapıyorlar?
İsmet, yani ülke sorunları ile kafayı yormak, onlarla meşgul olmaktan daha çok kişisel hesaplar.
Evet.
Demin de dedim ben, yani Türkiye'de siyaset artık tamamen genel başkanlar da öyle, genel başkanları da öyle, genel sekreterler falan, hepsinin derdi kendilerini önce kurtarmak, ondan sonra çevreyi olabildiğince kendine evet. bir güç oluşturabilmek. Her şey olabilir. Yani vallahi yarın ne olacağı belli değil bu ülkede.
Evet.
Bu ülkede
evet.
hiç bir ve de artık insanların bugün söylediği lafa güvenip ona ilişkin bir projeksiyon yapmak da mümkün değil. Çünkü yarın o lafın tam tersini söyleyebilir, evet. tam tersini yapabilir. Böyle bir belirsizlik içindeyiz.
Şöyle de bir durum var. Siyasi partilere bakıyoruz. İktidar, muhalefet sürekli veriyor. Yani onu vereceğim, bunu vereceğim. Muhalefet de diyor ki ben iktidara gelirsem şunu yapacağım, bunu yapacağım. Geçmişte hatırlıyorsunuz Demirel'de iktidara gelirken bir meşhur Manisa örneği vardı.
Beş fazlasını vereceğim.
Onlar ne veriyorsa ben beş fazlasını vereceğim dedi. Yani şimdi ekonomi açısından ciddiyetsiz bir şey. Tamam üreticiyi korumak açısından belki işe geldi, yaradı falan da. Yani ya böyle bir politika da olmaz ekonomide. Peki bu sade verme politikası acaba bir erken seçimin işareti mi? Erken seçim olmayacağını ne düşünüyorsun?
Ama ben mantıken bakıyorum ama Türkiye'de bazen mantık işlemiyor. Ben onu kendim yaşadım. İstanbul seçimlerinde o mantığın geçerli olmadığına ilişkin örnek vereceğim. Bana İstanbul bir Halk TV'de galiba bir kanalda sormuşlardı. Seçimi iptal eder mi AKP? Etmez dedim ben. Kaybederse az farkla kaybederse iptal etmez dedim. Çünkü dedim ondan sonra yapılacak seçimde tepki büyük olur. Çok daha büyük farkla seçimi kaybeder, sıkıntıya düşer. Mantık bunu gerektiriyordu.
Herkes de aslında gördü bu işi.
Tamam.
Tuzak
ama,
dediler.
Ama öyle olmadı.
Evet.
Öyle olmadı. Yani şimdi de erken seçim olur mu? Ben olmaz diyenlerden. Yine mantıkla. Bakın ahlak mahlak lafı hiç kullanmıyorum.
Hayır bu ahlak da değil. Sadece şu kazanıp. Şimdi diyelim ki erken seçim yapmadın. Veyahut da şeye gittin. Ya bir anlamda bu kadar çok hani cebinde bir diyelim ki 100 liram var. Şimdi 1.000 lira sağa sola saçmaya başlıyorsunuz. Yani bir süre sonra gitmez. Bu niye benzer? Diyelim ki 1.000 metre koşucusun. Finişe kalkman lazım. Ne zaman kalkarsın? 800 metreden sonra kalkarsın.
Evet.
En azından finişe kalkarken. Ama finişe sen 100 metrede kalkarsan ne yaparsın? 500 metrede, 400 metrede tıkanır kalırsın.
Doğru.
Şimdi 10 ay var seçime. Şu anda sanki bir finiş havası var gibi.
İşte İsmet ben şöyle düşünüyorum. Şu anda başkanlık, cumhurbaşkanlığı ellerinde mi? Cumhur İttifakı'nın elinde.
Evet.
Parlamentoda çoğunluk ellerinde mi? Ellerinde.
Evet.
Ne kadar süresi var? Haziran'a kadar. Bu güç, o iki önemli güç ellerinde ve Haziran'a kadar bunun garantisi var. Peki bir erken seçim yapılırsa evet. en azından ikisinden birini kaybetmeleri kuvvetle muhtemel değil mi?
Muhtemel.
Peki niye riske alsın? Efendim diyorlar ki Haziran'da olursa daha büyükmüş tehlike.
Evet.
Doğru.
Yani bir
doğru.
şansı var yani bu arada bir şansı şey var. Diyelim ki.
Ama bu arada da 8-9 ayınızı siz feda ediyorsunuz. Hani son umudum demiş şu dağın arkasında orada da bulamazsan benim kaybettiğim eşeği seyreyle ben de. Şimdi bunlar önümüzdeki bir 7-8 ay daha var. Belki bir mucize olur bir şeyler yaratırız. Diyorlar ama bugün seçime girseler yani bir ay en erken 2 ay sonra seçim yapılsa ağız ile kuş tutsa bunlar vatandaşın oyunu değiştiremezler. Anladım. Çünkü bir de şu var vatandaşa ver siz istediğiniz kadar kağıt para verin vatandaşın cebine kağıt %50 %100 zam yapın üretim olmayınca o size yansımıyor. Bakın ilk defa yıllar kaç yıl içinde belki asgari ücret belirlendiğinden bu yana yıl içinde iki defa zam yapıldı. Millet memnun mu?
Açlık sınırı gene altında kaldı.
Gene. Dolayısıyla yani vermek, memura verdi, evet. ÖYT'liye verdi, şuna verdi, doktora verdi, kasaba verdi, mala verdi. Ama sonuçta üretim olmadığı için o elinde daha çok kağıt taşıyorsunuz.
Evet. Yani enflasyonla bir anda gidiyor zaten.
Gidiyor dolayısıyla. Evet. Daha çok vermek ne? Aynı olarak verebiliyorsan hani herkese işte her ay 5 kilo et vereceğim, 10 kilo bilmem ne vereceğim. Öyle söz veriyorsan amenna, ama o da mümkün değil. Ben sana kağıt vereceğim diyor.
Evet. Peki yavaş yavaş programımız da hızlı geçti, sonuna yaklaşıyoruz. Kılıçdaroğlu aday mı sizce? Ya da kim olacak?
İsmet, Türkiye'de akşamdan sabaha ne olacağı belli değil. Demirel'in lafı vardı. 24 saat çok uzun bir süredir Türkiye'de siyasette. Şimdi bugünkü fotoğrafa göre konuşuyorsunuz ama Türkiye'de konuştuğunuzu, Türkiye siyaseti üzerinde konuştuğunuzu ve Türk siyasetçileri üzerinden konuştuğunuzu unutmadan. Bunlar ne demektir? Bunlar her an her şey değişebilir. Bugün yaptığın yorum yarın sabah sıfıra inebilir. Anlamsız ve hatta komik kaçabilir. Bugünkü ortamda, bugünkü an için konuşuyorum. Kemal Bey tabii ki istiyor. Cumhurbaşkanı olmayı istiyor. Ötekileri nasıl ikna edecek? Kardeşim işte beşli altılı bir yönetim. Konsey yönetimi, evet, gibi olacak. İşte ben orada şey yapacağım. Altı imzayı taşımayan hiçbir şey geçmeyecek.
Peki CHP'lilerle konuşuyorsun. Çok da dostların olduğunu biliyorum. Kılıçdaroğlu'yla kazanamayız diyenler yok mu?
Var. Var.
CHP'de var.
Var tabii. Olmaz olur mu?
Yani var. Buna rağmen mesela CHP'de bile tam destek yok.
Tabii. Ama şimdi şey... Ya kim şu anda şu isimle girse CHP daha büyük oy alır, oy patlaması yapar falan diye... şey kendi şansını yitirdi. İmamoğlu. O çok fazla ayakları yerden kesildi. Çok büyük hatalar yaptı. Ve kendi kendini... diskalifiye etti adeta. Bence çok akıllı gidiyor. Mansur Yavaş. Benim bu işlerde gözüm yok diyor. Kendi işime bakarım falan diyor. Aslında bu güzel bir taktik. Kendisi talepkar olmuyor. Ona talebin gelmesini bekler bir pozisyon yaratıyor.
Evet.
Ve şey aday olursa o günkü koşullarda Mansur Yavaş bana göre Tayyip Erdoğan karşısında en ciddi ve Tayyip Erdoğan'ı en rahat edebilecek aday diye düşünüyorum. Ama o da işte.
Peki şeye ne diyorsun? Amerikan Büyükelçisi Türkiye'ye geldi. Güven mektubunu sundu. Doğru koştur koştur İmamoğlu'na gitti. Normalde evet, hepimiz biliyoruz. Hiyerarşi eğer böyle bir şey yapacaksanız, tabii, önce ne yaparsınız? Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı ziyaret edersiniz. Genel merkeze gidersiniz. Yanında da ayağınızı çağırmazsınız yalnız. Ziyaret etmek istiyorsanız gidersiniz. Büyükelçiler yapar böyle şeyleri. Sonra ona gidersiniz. O hemen gitti. Bu bir tavır değil mi Amerika? Benim adayım budur şeklinde değil mi de bu tavır?
Tabii ama o akıllıca bir tavır mı?
Hayır, İmamoğlu'nun biraz sıkıntılı olduğu bir dönemde gitti farkındaysanız. Tamam. Şimdi güç vermeye mi gitti? Yani neden
Amerika böyle? Artık o noktaya geldi ki Türkiye'de kimin elinden tutsa o kişinin hayatı kayıyor. O bakımdan Amerika birisini destekliyorsa bence ona karşıymış gibi görünmesi lazım.
Evet.
Yoksa
Amerika'nın desteklediği kaybedeceği bir sürece giriyoruz.
Tabii. Özellikle şey yani kimden oy alır ki? Amerika destekliyor. Dolayısıyla ben de oy vereyim. Türkiye'de kaç seçmenden kaçı bu sahikle oy verir?
Evet.
Bence tam ters tepki yaratır. Acaba böyle biraz da şey böyle hani kara mizah yaparak acaba şansını yok etmek için mi İmamoğlu'nun gitti böyle göstere göstere? işin tabii.
Evet.
Ya, ama şey yani İmamoğlu fazla havalandı. Fazla evet, havalandı.
Aşırı özgüven her zaman tehlikelidir
biliyorsunuz. Tabii. Yani yanlış yaptı. Ama işte solun kaderi Türkiye'de şimdi Kemal Kılıçdaroğlu olmayabilir. Yani onun şansı yok. İşte olsa işte Mansur Yavaş gibi bir isim falan filan. Yani Ekrem İmamoğlu'nun da geçmişi sol falan değil.
Değil.
Mansur Yavaş'ın zaten değil. Ama Türkiye'de sosyal demokratların solun kaderi denize düşen yılana sarılır hikayesi. Böyle işte Ekmelettin İhsanoğlu'na Bundan önce oy vermek zorunda kaldılar.
Şimdi ya belki, da belki dayattı birileri.
Tabii tabii. Kemal Kılıçdaroğlu adeta şey dedi. Yani işte gideceksiniz. Eliniz mahkum. Öyle bir laf kullandı.
Tabii de. Tıpış tıpış gidip oy kullanacaksınız. Tıpış tıpış gideceksiniz. İtiraz edince Ekmerettin İhsanoğlu'na tıpış tıpış oy gideceksiniz. Millet de tıpış tıpış gidip oy vermedi.
Ama işte vermedi. Gene verenler de oldu. Evet. Ya insan Türkiye'de özellikle sol kesim... belki çok partili rejime geçişten bu yana o kadar çaresiz ki hep denize düşüyor, yılana sarılır misali. Evet. Yani kötüler içinde en az kötüsünü seçmek durumunda kalıyor.
Evet. Şimdi son bir soru soracağım. Bu soruyu sormadan önce Ali Babacan'ın bir açıklaması var. Adayı niye açıklamıyorsunuz diye sorulunca ortak aday konusunu hiç açmıyoruz diyor kendi aramızda. Ondan sonra bazı gerekçeler soruyor. Bir ikinci gerekçesi var. İkincisi benim en çok çekindiğim husus şu ki... Cumhurbaşkanı adayını belirlediğiniz anda her şeyi ona soracaklar diyor. Yani bizler artık devre dışı kalacağız.
Evet.
Herkes gidip yani odak o olacak. Biz burada aksesuar gibi kalacağız demeye getiriyor. Cumhurbaşkanı adayı kendi kafasına göre mi konuşacak? Ya da bu aday bir partinin genel başkanı ise kendi partisinin programını mı açıklayacak? Politikalarından mı bahsedecek? Yoksa diyor... Genel ittifakını mı konuşacak falan diye. Yani bir sürü belirsizlik var diyor. Sizce bu Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasını geciktirmek lehte midir, aleyhte midir?
Bence lehte. Muhalefet için lehte.
Evet.
Çünkü Cumhurbaşkanı adayını açıkladıkları an AKP bütün gücüyle,
evet,
ekonomik gücüyle, medya gücüyle, yargı gücüyle, aklına geleceğin bütün güçlerle saldıracak. Haklı haksız.
Evet.
Onu bitirmeye çalışacak. Bakın yani ille böyle bir takım haklı gerekçeler ileri sürmesi gerekmez. Hatırlarsanız Mansur Yavaş aday olduğunda bir tane tanınmayan bir adam çıkardılar, iş adamı diye. Mansur Yavaş'ın avukat olarak müvekkilini dolandırdığı falan filan şey iddiası ileri sürüldü. Evet. Manşetlerden, iktidar yandaşı gazeteler manşetlerden verdi bu haberi, dolandırıcı malandırıcı diye. Neyse ki Ankara halkı pek itibar etmedi buna. Sonra ortaya çıktı ki Kemal Mansur Yavaş'ı o suçlamayı yapan kişi çocuk tacizinden sabıkalı, hırsız, dolandırıcı biri ve iddiası yalan ve hapse girdi. Şimdi yarın adayını açıklasa, altılı masa adayını açıklasa, doğru olmasına gerek yok bunların, ileri sürecekleri iddiaların. Çok aleni yalan olabilir. Düzmece belgeler çıkar, her şeyi yapıyorlar. Yani bunların...
Ama son dakikada çok sonra koydukları zaman da kendini ispat edemeyecek kadar kısa sürede de yapabilirler.
Ya
zaten, çok kısa bir süremiz kaldı, toparlayabilirsek
zaten,
tabii bu arada.
Yani kimin olacağı az çok belli. Şu anki koşullarda Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir ay önce... Kala açıklası adaylığını. Kamuoyu ya biz seni yeterince tanıyamadık. Biraz zaman kısa.
Tabii Kemal Kılıçdaroğlu biliyor. Ama diyelim ki B kişisi olursa.
B kişisi. Eğer o 6 kişi anlaşırsa B kişisi. Biraz dezavantaj olur. Doğru. Hmm. Ama karşı taraf için de böyle sıkıntı olur. Onun hakkında uzun uzun yayın yapamazlar. Kısa anladım. Sürede o kişiye teslim olmak durumunda kalırlar.
Evet. Sayın dinleyicilerimiz... Yani konu çok. Siyasi kulisler gerçekten hareketli. Hele seçim atmosferine girilince daha da hareketli. Erken seçim tartışmaları var. Muhalefet istiyor. Kasım ayı olabilir mi diye görüşler var. Bana göre de çok yani hala ihtimallerden birisi olarak duruyor. Ancak bunun için Kasım ayında eğer öyle bir şey olabilirse 15 Eylül'e kadar bir karar vermek gerekiyor. Mart deniyor. O da mümkün şeyde. Süreç içerisinde. Tabii bunu tamamen parlamento belirleyecek.
İsmet, Mart'ta tam kıştan çıkma ayı, millet evet, perişan vaziyette olacak. Bu doğal gaz
yapıldı. Biliyorsun daha önce yapılmış örnekleri var. O nedenle söylüyorum. Evet. Programımızın yine sonuna geldik. Perşembe günü tekrar buluşacağız. Bir müzikle sizlere veda ediyoruz. La la la la la la la. La la la la la la la la la la la la. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave,
take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.